Ayrım 19, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 243. 55. Bölüm. Mezarlıkları ziyaret eden insanlar sanki etrafta koşuşturmak ölüyü rahatsız edecekmiş gibi yavaş yavaş yürürler. Phoenix'in gizli evrağı bıraktığı mezarlığın ana girişinden geçerken Green'in sıkıntısı da buydu. Mezarlıklar gizli evrak bırakmak için harika yerlerdi. Günün herhangi bir anında gelip gidebilir ve hiç de şüpheli görünmezdiniz. Green'e kendi silahını çekecek kadar aptal olan kızın kimliği yakında ortaya çıkacaktı. Son 24 saat geçmek bilmemişti ve nihayet artık elde somut bir şey vardı. Kızın kimliğini bilmek onun ve Travis'in devreden çıkarılmasını kolaylaştıracaktı. Hatta LeBlanc'ın dosyayı nereye gönderdiği konusunda bir ipucu bile sağlayabilirdi. Haydi haydi şu lanet yol bitsin artık. Green dua edenlerin arasından kendine yol açarak mezara doğru ilerledi. İşte orada. Green mezarın yanında diz çöktü ve dua ediyormuş gibi başını eğdi. Ama aslında mezar kenarlığına sağ alt köşesinin etrafındaki 15 santimlik çimenlere bakıyordu. Gizli evrak söz verildiği gibi oradaydı. Pisliğin ortasına içi boş metal bir boru saplanmıştı. Gelişi güzel uzandı ve onu yerden çıkardı, istavroz çıkardı, 5 saniye bekledi ve mezardan ayrıldı. Green içi boş borunun kapağını açtı. İçinde muhtemelen ihtiyacı olan veriyi saklayan taşınabilir bir USB aygıtı vardı. 56. Bölüm. El Hoyo'nun bulunduğu caddenin karşısındaki telefon kulübesinde duran Travis'in tek duyabildiği telefonun sürekli çaldığıydı. Kalın yeşil gömleğinin yakasını gevşetti. Hava ağır ve yapış yapıştı. ''Aç şu telefonu George.'' Açmadı. Bir cırcır böceğinin hızlı cıvıltıları kulağa kahkaha gibi geliyordu. Travis kendisini bekleyen Sonya'yı bulmak için kulübeden çıktı. Bitişikteki kulübede yaptığı görüşmede onun daha şanslı olduğunu umdu. ''Ne dedi?'' diye sordu Sonya. ''Hiçbir şey, evde yoktu. Senin servisteki arkadaşından ne haber?'' ''Orada da bir şey yok. Planladığımız gibi devam edelim.'' Sonya Travis'e Miami'ye ilk girdiklerindeki marketten aldığı kontörlü telefonun ikincisini verdi. Travis ankesörlü telefonu kullanırken o bu telefonları ayarlıyordu. ''Söylediğim her şeyi hatırlıyor musun?'' ''Evet hatırlıyorum sağ ol.'' ''Balonları unutma.'' dedi Sonya marketten aldığı farklı renkte 6 uçan balonu işaret ederek. ''Gidelim dikkatli ol.'' diye ekledi. Travis Sonya'ya dikkatle baktı. İçinden bir ses onu bir daha göremeyeceğini söylüyordu. Ama böyle hissetmesine daha fazla izin veremezdi. ''Ramon'la ilgili bir şey bulur bulmaz haber veririm. Sen de hastanede dikkatli ol. Bu doktorun muhtemelen olan bitenden zerre kadar haberi yok ve seni bekleyen adamlar olacak.'' Sonya konuşurken Travis Kramer'in eski Ford'una doğru yürüyordu. Ona arkadaşça bir selam verdi, arabaya bindi ve gitti. Caddeye dönerken Sonya'nın kaldırımda yürümesini seyretti. Korunmasız görünüyordu ama başının çaresine bakabileceğini biliyordu. Travis Miami Çocuk Hastanesi'ne giderken olayın üstesinden nasıl geleceğini düşündü. Travis görselleştirmenin gücüne çok inanıyordu. Bir olayı gerçekçi bir şekilde hayalinde canlandırmak, senin istediğin gibi ilerleyen bir olayı... Bilinçaltını ona göre programlıyor ve insanın doğru şekilde davranmasını sağlıyordu. Travis bu konuyu sık sık başkalarının doğaüstü olarak adlandırdığı şeyleri açıklamak için kullanırdı. Astroloji, ilahi müdahale ve içine doğma bunun en yaygın örnekleriydi. Eğer aklımızı bir şeyin olacağına programlarsak iyi ya da kötü fark etmez, bunun olması muhtemeldir ve bu olduğunda doğaüstü olaylara olan inanış pekiştirilmiş olur. Travis'in vardığı sonuç bütün her şeyin kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olduğuydu. Sonya'nın ve kendisinin geliştirdiği planın en önemli kısmı Green'in ajanlarından önce doktoru nasıl ve nerede yakalayacağını anlayabilmek ve onu uzak ve halka açık bir yere götürebilmek için mümkün olduğunca çabuk hastaneye gitmekti. Travis yol haritasıyla uğraşırken neredeyse kırmızı ışıkla geçiyordu. İlk olarak ortaya çabucak ve tek parça halinde gitmenin en iyisi olacağına karar verdi. Batı Miami'nin palmiye ağaçlarının yan yana dizildiği tek katlı renkli binalarının arasından geçtikten sonra Travis arabayı hastanenin otoparkına çekti. Hastane bir hastane için oldukça alışılmadık bir yerde, bir yerleşim bölgesinin ortasında gizlenmişti. Arabayı sürerken girişi ironik buldu. Miami Çocuk Hastanesi'nin dışı binayı sanki bir çocuk yapmış gibi görünüyordu. Canlı renklerden oluşan duvarlar ve sütunlar anaokulu tuğlasından yapılmıştı ve üstlerinde gelişigüzel desenler vardı. Travis bu masum yerin hayatını tehdit eden bir kavganın merkezi olduğuna inanmakta zorluk çekti. Muhtemelen şu anda çok yakınlarında onu vurup öldürmek isteyen insanların olduğunu düşününce kalbi çarpmaya başladı. Buranın halka açık bir yer olduğu gerçeği şu an içinde bulunduğu dehşet duygusundan kurtulmasına hiç yardımcı olmadı. Green ona bir suikast düzenlemek için hükümetin onayına sahipti. Derin nefes al, işe koyulma vakti. Travis başının etini yiyen korkunun sesini kıstı ve içindeki savaşçıya ulaştı. Göğsünü kabartarak nefes aldı ve onu bu kadar uzağa getiren dehşet ve öfkeyi dışarı attı. Kafasından Sonya'nın verdiği talimatları geçirdi ve ihtiyacı olan odaklanmayı sorunsuz ve güçlü bir şekilde neredeyse hemen sağladı. Birdenbire kendini dolu bir silah gibi hissetti. Travis arabayı park etti, dişlerini sıktı ve Sonya'nın aldığı güneş gözlüklerini taktı. Her ne kadar bürünmeye çalıştığı Scarface karakterine gölge düşürse de arka koltuktaki uçan balonları almayı da ihmal etmedi. Dipnot Scarface, Türkçe'de yaralı yüz lakabıyla anılan ABD'li gangstere gönderme. Sonya bu şekilde başka yerde olsa dikkat çekeceğini söylemişti ama bir çocuk hastanesine girerken tam tersiydi. Ayrıca balonlar onun açıkça görünmesini de engelliyordu. Travis saatine baktı, doktorun görevine gelmesine daha bir saatten fazla vardı. Tam da Sonya'nın ona söylediği gibi savaş alanını incelemeye koyuldu. Ajanların doktoru muhtemelen doktorların otoparkının bulunduğu yerde arabadan çıkarken almaya çalışacakları konusunda hemfikirdiler. Büyük ihtimal birisi de hastanede bekliyor olacaktı. Emin olmanın tek bir yolu var. Etrafta rahat rahat dolaşmasına rağmen doktorların garajının girişini incelerken Travis'in yaralı kaşına ter birikti. Bunun gerginlikten mi yoksa rutubetli akşam havasından mı olduğundan emin değildi. Muhtemelen ikisi de. Hastanenin girişinde iki grup insan birleşti. Birisi elinde tüylü kocaman bir ayı taşıyordu. Travis'in içine su serpildi. Neyse ki burada tuhaf kaçmayacaktı. Doktorların garajı küçük, kapalı ve hastane resepsiyonunun hemen yanındaydı. Travis bulanık ışık ve balonlarla kendini gizleyerek garaja cesurca girdi. Park halindeki araçların içinde birisi var mı diye dikkatle kontrol ederek doğruca resepsiyona gitti. Sonya pek çok insanın arabalarını tembel davranarak burnu içeride park etmesinin aksine ajanların arabalarının hızlıca çıkmak için burnu dışa bakacak şekilde park edilmiş olacağını söylemişti. Görünürde bir şey yoktu, büyük ihtimalle henüz burada değiller, güzel. Artık Green'in ajanlarının ve doktorun gelişini görmek için doktorların otoparkını gözetleyebilirdi. Travis hastanenin resepsiyon bölümüne gitti ve Rogers'ı tanıyabileceği bir resim bulmaya çalıştı. Sonya planın bu kısmını anlattığı zaman Travis bu küçük detayı atlamış olduğunu fark etmişti. Diğer düşünmesi gereken şey de ajanların ana girişi kapatma ihtimaline karşı alternatif bir çıkış bulmaktı. Resepsiyondaki genç kadın telefonda konuşuyor, ünlüler hakkında bir dedikodu dergisinin sayfalarını çeviriyordu. Kendine göre sadece başka bir ziyaretçi olan Travis'e gülümsedi. Travis resepsiyonun birkaç metre gerisinde durdu ve bir doktor rehberi aradı. Başarısız bir şekilde resepsiyonistin koyu renk gözlerini yakaladı. Hoş tavırları olan güzel Hispanik bir kadındı. ''Bir doktor rehberi arıyorum.'' Gerçek dışıydı. Küçük bir çocuk hastanesinde masum bir şey soruyordu. Ama gümrükten geçmeye çalışan bir uyuşturucu kaçakçısı gibi hissediyordu. Elbette dedi resepsiyonist. Koridorun aşağısındaki eczanede bir bilgisayar alanı var. Orada bulabilirsiniz. Teşekkürler hanımefendi. Travis bu olaylar başladığından beri internet erişimi olmadığını o zaman fark etti. Şimdi postaları kontrol etme zamanı değil. Ah, bir şey değil diye konuşmaya başladı resepsiyonist. Ama giriş izniniz olması gerekecek, kimlik kartınız var mı? Travis donup kaldı. Elbette kimlik kartı vardı ama bu birisinin dikkatini çekebilirdi. İşte şimdi de kendini bir mülteci gibi hissediyordu. Hızla düşündü, seçenekleri neydi? Doktoru bulmaktan başka seçeneği yoktu. Efendim, kimliğiniz var mı? Lanet olsun, zaten muhtemelen biliyorlar tabii, işte. Teşekkürler, lütfen kameraya bakın. Travis sürücü belgesini uzatıp ihtiyatlı bir şekilde web kamerasına poz verdikten sonra resepsiyonist üzerinde isim ve resim olan bir etiket çıkardı. Travis teşekkür etti. Etiketi gömleğine yarım yamalak tutturdu ve bilgisayarlara gitmek için güvenlik görevlisini geçerek eczaneye doğru ilerledi. İsim etiketini çıkardı ve cebine koydu. Travis ekrana bakarak bir sandalyeye oturdu ve talimatları takip etti. Hemen bir doktor rehberi belirdi. Fareyle aşağı indi, isim göründü. J.E. Rogers, T.D. Dipnot, tıp doktoru. Onkoloji. İsmin yanında 50'li yaşlarının sonlarında çift odaklı gözlük takan, yanları tıraşlı beyaz saçları olan mavi gözlü, tombul yüzlü ve ağırbaşlı bir adam resmi vardı. Travis resmi aklına kazıyarak baktı. Anahtar bu adamda ve o birazdan burada olacak. Onkoloji kelimesi gözlerinin önüne annesini getirdi. Rogers kanser doktoruydu. Travis ayağı fırladı ve alternatif bir çıkış aramak için koridora çıktı. Çok uzağa yürümesi gerekmedi. Hemen sol tarafta acil geliş kapısı vardı. Travis oradan geçerek rutubetli Miami havasına çıktı. Kramer'ın arabasını buldu ve Sonya'nın dediği gibi onun muhtemel çıkış kapısının mümkün olduğunca yakınına park etti. Sonra da beklemek için doktorların otoparkının bulunduğu yere gitti. Her şey yolunda gidiyor. Artık bütün yapması gereken Rogers'ı beklemek, Green'in adamlarından sakınarak bir yabancıyla gitmesi için onu ikna etmekti. 57. Bölüm. Sonya yine sessizce küfür etti. Ramon Martinez lanet olası bir hayalet. Orospu çocuğunu hiç kimse tanımıyor. Bunak yaşlı aptal büyük ihtimalle şehirleri karıştırdı. İspanyolcanın konuşulduğu bir şehirde bu dili çok iyi konuşamıyor olması da hiç yardımcı olmuyordu. Travis'i arayıp neler yaptığını sormayı düşündü ama yapmadı. Acaba onunla mı gitseydi diye aklından geçirdi. Belki de onun operasyonu başarıyla gerçekleştirebilme kapasitesini gözünde büyütmüştü. Çok fazla dikkat çekmemeye çalışarak bu pespaye yoldan aşağıya doğru ilerledi. Sokak rengarenk cepheleriyle hepsi bir zamanlar daha iyi durumda olan dükkanlarla kirlenmiş durumdaydı. Bazıları da tahtalar çakılarak kapatılmıştı. Uzun siyah saçları ve pejmürde görünümüyle çevresine uyum sağlıyordu. Burada sırıtan Travis'ti diye düşündü. O dakikada bu görevi kendisinin üstlenmesinin daha iyi olacağını fark etti. Düşünceleri boğazının düğümlenmesiyle dağıldı. Bir şeyler yolunda değildi. Davranışlarında değişiklik yoktu ama aldığı eğitim etkisini gösterdi. Aynı yöne doğru aynı şekilde yürümeye devam etti. Fakat yüksek alarm seviyesindeydi. Kavşağa yaklaştığında karşıya geçmesi gerektiğini biliyordu. Dosdoğru karşıya bakmaya, arkasına değil, dikkat ederek sağa döndü ama yine de arkasını görmek için yan yan bakmaya çalıştı. Arabaların geçmesini bekledi ve gözlerini tam karşısındaki cam vitrine dikerek karşıya geçti. Vitrine yaklaştığında arkasındakinin yansımasına baktı. Gördükleri içine doğan hissi doğrular nitelikteydi. Takip ediliyordu. 58. Bölüm. Resepsiyonla doktorların garajı arasındaki yolda durmuş olan Travis, balonları tutan elinin uyuştuğunu hissetti. Ellerini değiştirirken balonları çok sıkı tuttuğunu ve parmaklarını biraz çıtlatması gerektiğini fark etti. Eklemlerinin mide bulandırıcı çıtırdama sesleri burada, bu yerde, hayatın, yani kendi hayatının ne kadar kırılgan olduğunu hatırlattı. Şu ana kadar 3 araba gelmişti. Her biri önlüklerini giymiş, doktorları taşıyan BMW'lerdi. Bu noktadan bakınca hastanenin önündeki yoldan gelen her arabayı da görebiliyordu. Saat 6'ya hala daha 34 dakika vardı. Travis sessizce Roger'ın oraya daha erken geleceğini umdu. Travis bir arabanın caddeden kasıtlı olarak doktorların park yerine fırladığını gördü. Mercedes'in içinde tek başına bir adamdı, başka bir doktor olmalı. Mercedes farları yanık bir şekilde geldi ve Travis'ten uzağa, burnu duvara gelecek şekilde park etti. Gözlüklü orta yaşlı bir adam arabadan indi. Yandan ayrılmış beyaz saçları vardı ve gri bir takım elbise giymişti. Travis umutlandı ama arkadan bir tek bunu görebiliyordu. Adam döndü ve iki bip sesiyle arabanın farlarını yanıp söndürerek anahtarına bastı. Adamın yüzünü hemen hatırladı. Doktor Rogers işe erken gelmişti. Green'in adamlarından iz yok diye düşündü Travis, emin olmak için yolu tekrar kolaçan ederek. Travis'in rahatlaması paniğe dönüştü. Doktor resepsiyona doğru ilerlerken hastanenin girişine siyah bir sedan gelmeye başladı. Pekala Travis, harekete geçme zamanı, bir şeyler yap hemen. Sedan içindekiler sanki nereye gideceğini bilmiyormuş gibi yavaşladı. Kötüye işaret. Travis'e içindeki iki adamı görebileceği kadar yaklaşmışlardı. Bu hiç iyi değil. Travis'in boğazı düğümlendi. Büyük ihtimalle Green'in adamları geliyordu. Bunun olduğunu kabul etmek istemedi ama bunun faydasız olduğunu biliyordu. Şimdi harekete geçmek zorundaydı. Travis ışık hızıyla düşünmeye çalışırken geri çekildi. Doktoru otoparkta ikna edemezdi. Bu düşüncenin ardından daha önceden geçiş izni olduğunu hatırladı. Doktorun da olduğu gibi ama Green'in adamlarının yoktu. Bir ajan arabada kalacak, diğeri de besbelli kontrol etmek için hastaneye gidecekti. Güvenlik görevlisine gösterebileceği bir rozet olabilirdi ama bu da biraz gecikmeye sebep olacaktı, öyle değil mi? Tamam, doktora içeride yaklaş. Doktor hızla Travis'in yanından geçti. Travis adamın bu olduğundan emin oldu ve siyah sedanın otoparkın girişine yaklaştığını görmek için arkasına bakarken doktorun peşinden gitti. Travis ve doktor resepsiyona neredeyse birlikte girdi. Ama Roger güvenlik görevlisinin yanından geçip gitmek yerine durup onunla konuştu. Hadi be! Travis onların laflamasını duyduğunda kafasını çevirdi ve siyah sedanın uzakta otoparkın girişinde park ettiğini ve takım elbiseli bir adamın dışarı çıktığını gördü. Yan park etti. Bu kesinlikle iyi değil. Haydi ama Rogers, kıpırda. 30 dakika gibi gelen sıkıcı bir 30 saniyeden sonra Doktor Rogers koridora yöneldi. Travis de balonlarıyla birlikte adamın peşinden gitti. Doktorun ensesine bakarken neredeyse transa geçmişti. Aklını kemiren düşünceye karşı koymaya çalıştı. Buraya bu şekilde nasıl geldim? Bunun yerine Sonya'nın söylediklerini hızla hatırladı. Dikkatini çok hızlı çekmeli ve onu oradan çıkarıp insanların olduğu bir yere götürmelisin. Kısa ve öz. Pekala, hadi şu işi bitirelim. Doktor Rogers... Doktor durdu ve kafasını arkaya çevirince Travis'i gördü. Evet. Rogers'ın korkutucu bir hali vardı ama Travis silahına sarıldı. Son zamanlarda Clinton LeBlanc diye birisi sizi aradı mı? Doktor cevap vermedi. Travis LeBlanc'ın göndermiş olduğu faksı tuttu. LeBlanc öldü ama bana üzerinde sizin isminizin yazdığı bu faksı gönderdi. Ve şu anda çok büyük bir tehlikede olduğunuzu düşünüyorum. Lütfen hemen benimle gelin. Vay canına, bunları ben mi söyledim? Siz de kimsiniz? Rogers güvenliği çağırmamış ya da yürüyüp gitmemişti. Bu da Travis için cesaret vericiydi. Benim adım Dan Travis ve çok ciddi olduğum konusunda sizi temin ederim. Size zarar vermek gibi bir niyetim yok. Arabam dışarıda. Buradan hemen gitmeliyiz. Sizi ve beni isteyen adamlar hemen arkamızdalar. Lütfen bu taraftan. Travis yedek çıkışını işaret etti. Şakaklarından aşağıya bir damla terin aktığını hissetti ve doktorun bunu fark etmediğini umdu. Doktorun gözleri donup kaldı ve Travis'i bir MRI makinesiymiş gibi inceledi. Travis tekrar çıkışı işaret etti. Rogers neden bahsettiğimi kesinlikle biliyor. Pekala dedi Rogers ve Travis'le birlikte yürüdü. Evet, Travis arkasından izledi. Travis döndüğünde takım elbiseli adamı gördü. Siyah sedandan çıkanı. Resepsiyonda güvenlik görevlisiyle konuşuyordu. Tam Travis gözlerini çevirdiğinde ve neredeyse menzillerinden çıktıklarında güvenlik görevlisinin gittikleri yönü işaret ettiklerini gördü. Daha sonra ne olacağını görmek istemedi. Koş diye bağırdı Travis hızla koşmaya başlayarak. Buradalar. Doktor tek bir kelime etmedi. Yüzü bembeyaz oldu ve koşmaya başladı. Travis doktoru kolundan tuttu ve onu acil girişine doğru çekti. Çabuk arabam şu dedi Ford'u işaret ederek. Travis şoför koltuğuna oturdu, anahtarı kontağa soktu ve çevirdi. Hiçbir şey olmadı. Hayır, tekrar denedi. Doktor yolcu koltuğuna çökmüş nefes almaya çalışıyordu. Yine hiçbir şey olmadı. Doktor ağzı açık bir şekilde Travis'e baktı. Travis iki yerini birden cayır cayır yanan direksiyona vurdu. Lanet olsun. Takım elbiseli adam acil kapısından çıktı ve etrafa bakındı. Haydi Travis tekrar denedi. Motor isteksizce çalışır gibi oldu. Haydi haydi. Sonra Kramer'in arabası sanki ne olacağını anlamış gibi küçük bir homurtuyla aniden yaşama döndü. Tamam, Travis vitesi geçirdi ve gaza bastı. Takım elbiseli adam arabanın peşinden koşuyordu. Bak diye bağırdı Rogers. Kahretsin, kahretsin diye söylendi Travis gaz pedalına sonuna kadar basarken. Küçük caddede dönecek yer yoktu. Dunk, onları kaçıracağını fark eden takım elbiseli adam onlar uzaklaşırken yumruğunu bagaja vurdu. Arayı açmak zorundayız. Şu anda arabasına ortağının yanına dönüyor diye bağırdı Travis. Ama aslında Sonny olsa ne yapardı diye düşünüyordu. Doktor pencereden kafasını çıkarıp doğruldu ve Travis'i düzeltti. Hayır, ortağı onu yoldan alıyor. Lanet olsun. Travis dikiz aynasından baktı. Buradan sola dön ve ara yollara sapmaya devam et. Burası tam bir labirent gibidir. Onları sorunsuz atlatırız. Hala daha bir ya da iki blok ötedeler dedi Rogers. Travis dur tabelalarına pek fazla itibar etmeden doktorun talimatlarına uydu. Dönüp durdular ve takipçilerini kaybederek konut bölgesinden uzaklaştılar. Travis'in nefes alışları yavaşça düzene girdi ama dikiz aynasına ön cama baktığından daha fazla bakıyordu. Birkaç dakika sonra bir markete geldiler. Rogers talimat vermeye devam ediyordu. Şurada küçük bir kafe var. Başka bir yere park etsen iyi olur. Kendilerini takip edenlerin arabayı bulabileceklerine pek inanmıyordu ama söyleneni yaptı. Araba yavaşladı ve Travis ıslık çalmaya başlayan motoru durdurdu. Bir daha çalışmayabilirdi ama her zaman Sonya'yı arayabilir ve buradan bir taksiye falan binebilirdi. Ön camdan bakarken Travis'in omuzları gevşedi. Başarmıştı. Birbirlerine ne söyleyeceklerini ya da nereden başlayacaklarını bilemeden sessizce kafeye doğru yürüdüler. Ama ikisi de neden burada olduklarını biliyordu. Travis içeride güvenli ve gözden uzak bir yerde olmak istiyordu. Aklını yakıp kavuran sorular vardı, nihayet bazı cevaplar alacaktı. Küçük kafeden içeri girdiklerinde iki kafe con leche sipariş ettiler. Ve köşedeki küçük masalardan birine oturarak nihayet baş başa kaldılar. Travis Rogers'a faksı göstererek ve son 24 saattir hayatını mahveden olayları anlatarak sessizliği bozdu. Doktora kayıtsız şartsız bir güven duyuyordu. Hiçbir detayı atlamadı. Travis hikayesini bitirdiğinde Rogers pencereden yaklaşmakta olan fırtınaya baktı. Şiddetli yağmur arabaları dövmeye başlamıştı. Bir peçeteyle gözlüklerini temizledikten sonra Doktor Rogers çakan uğursuz bir şimşek eşliğinde pragmatik bir dikkatle nihayet konuşmaya başladı. Travis, bu ülkede sessiz bir savaş yaşanıyor. Hoşuna gitse de gitmese de sen bu savaşın tam içine girmişsin. 19. ayrımın sonu. Sayfa 257.